Ayrım 16, Tek, Hakan Nordik, Sayfa 202, 47. Bölüm. DM'nin cep telefonu çaldı, arayan Melisa'ydı. Arkadaşım Selma ile konuştum, bu gece bizi bekliyor.
Çok iyi, saat kaçta nerede?
Saat 8'de, üniversiteden hocam Eren Mersinli'nin evinde olacağız. Eren de bilgilidir ama karısı Selma, Boğaziçi Üniversitesi'nde doçent ve stratejik düşünce kuruluşları ve bunların ülke politikasına etkileriyle ilgili bir araştırma yapıyor. Adresi sana SMS'le atıyorum, saat 8'de bekliyorlar. DM saat tam 8'de Eren Mersinli'nin zilini çaldı. Kapıyı Selma Mersinli açtı. 30'lu yaşlarda orta boylu, kumral, uzun saçlı, hoş bir kadındı. Tam arkasında duran eşi Profesör Eren Mersinli, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde hocaydı. Eren 50 yaşlarında uzun boylu, kısa saçlı, eski moda yuvarlak çerçeveli gözlük takan bir adamdı. Ama ilk dikkati çeken gömleğini yırtacak gibi duran kaslarıydı. DM Türkiye'de vücuduna bu kadar iyi bakan çok az erkek görmüştü. Hele de üniversite profesörü hiç görmemişti. Karı koca ikisi de güler yüzlü insanlardı. Evleri sade döşenmiş, pastel renklerin hakim olduğu bir evdi. Melisa daha önce gelmiş, salonda oturuyordu. İki duvarı tamamen kaplayan devasa kütüphane tıka basa doluydu. Salondaki iki büyük sehpanın üstleri de kitap yığınları ve dergilerle kaplıydı. Chick Corea çalıyordu. Kısacası ev Amerika'daki bir üniversite hocasının evinden farksızdı. Sofra hazırlanmıştı. DM yemeklerin görünüşünden Selma'nın iyi bir aşçı olduğunu düşündü. Ama sofraya oturunca Selma'nın itirafıyla bütün yemekleri Eren'in yaptığı ortaya çıktı. Adet olduğu üzere bir süre havadan sudan konuştular. Ne zaman geldiniz? Havalarda bu sene erken ısındı vesaire vesaire. Sonra Melisa üniversitede ikisi aynı sınıftayken Selma'nın nasıl hocası Eren'e aşık olup akademik kariyer yapmaya karar verdiğini anlattı. Eren aslında Melisa'nın daha parlak bir öğrenci olduğunu ve ona da asistanlık teklif ettiğini ama kızın reddettiğini araya sıkıştırdı. Yeteri kadar hoşbeş yapıldığına karar veren Melisa ikinci kadeh şaraba başlarken konuya girdi. Selma televizyonlarda sık sık boy göstermeye başlayan stratejik düşünce kuruluşları ve bunların ülke politikasına etkileri üzerine bir araştırma yapıyordu. Stratas ve benzerlerini araştırırken bunlara bağlı çalışan Securas benzeri güvenlik şirketlerinin Türkiye ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini de araştırmasına dahil etmişti. Sıra DM'den bahsetmeye gelmişti. Melisa DM'nin James'le kardeş kadar yakın olduğunu, onun öldürülmesini araştırmak için Türkiye'ye geldiğini ve James'in notları arasında Stratas ve Securas'la ilgili bazı belgeler bulduğunu anlattı. Bu akşam buluşmalarının sebebi de Selma'nın Stratas ve Securas ile ilgili bildiklerini öğrenmekti. Selma bildiklerini anlatmaya başladı. Stratas görünüşte ABD merkezli ve farklı ülkelerde de şubeleri olan veya yerel kuruluşlarla ortak faaliyetler yürüten çok uluslu bir stratejik düşünce kuruluşu, yani think tank idi. Ama Selma'ya göre Türkiye'de devlet içindeki adamlarından edindiği stratejik veya yarı stratejik bilgileri ABD hükümetine iletmekte ve bazı çok uluslu şirketlere satmaktaydı. Stratas'ın hem devlet bürokrasisinde hem medyada hem de akademisyenler arasında adamları vardı. Strateji uzmanı diye tanıtılan bu kişileri televizyonlarda ve basında işlerine gelecek şekilde dezenformasyon için kullanmaktaydılar. Think Tank gibi görünen bu kuruluşun doğrudan bağlantısı görünmeyen bir kolu da Securas Türkiye adlı güvenlik şirketiydi. Securas Türkiye, ABD işgali sonrası Irak'ta yeniden yapılanma diye adlandırılan çalışmaları yürüten Amerikan şirketlerinin korunması için silahlı milisler sağlamaktaydı. Bu milisler çoğunlukla TSK'da komando eğitimi almış eski askerler ve emekli özel kuvvet elemanları arasından seçilmekteydi. İki şirketin yönetim kurullarında da akademisyenler, emekli askerler ve emekli bürokratlar yer almaktaydı. Yemek bitince kahvelerini içmek için salona geçerlerken DM ile Melisa birden korkunç bir köpek avlamasıyla irkildiler. Kapkara bir köpek azmanı yanından geçtikleri camlı kapının dışındaki demir parmaklıklara büyük bir hırsla saldırıyordu.
Köpeğin demir parmaklıkları dişlemesinden, eğer boynunu gelen kalın bir zincirle bağlı olmasa, parmaklıkları da camı da parçalayıp içeri girebilecek kadar güçlü ve saldırgan olduğu anlaşılıyordu. DM ile Melisa'nın korkuyla zıplayıp kapıdan uzaklaştıklarını gören Selma gülerek, "Bu da Eren'in köpeği, Joe, biraz vahşidir ama bağlı, korkmayın," diye misafirleri yatıştırdı. Arkalarından gelen Eren'in cama tek bir vuruşuyla köpek geri dönüp karanlıkta kayboldu. Salonda televizyon açıktı ve haberlerde ünlü ankormen Umur Durak en ağdalı sesiyle İstanbul'un üzerine bir kabus gibi çöken homoseksüel cinayetlerinden bahsediyordu. Melisa bunu görünce Selma'ya "Bu kanal biraz açık kalsın," dedi. Fakat maalesef programın sonuydu. Umur Durak sesini hem titretip hem de yükseltirken, bunu ondan daha iyi becerebilen yoktu, buğulu gözlerle kameraya bakarak "Homoseksüel yaşam tarzı bizim kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı olmakla birlikte gene de bir vatandaşımızın cinsel tercihi yüzünden bu şekilde katledilmesini kınıyoruz" şeklinde kaypaklık ve ikiyüzlülük edebiyatına geçecek bir cümleyle programı kapattı. "Selma, neden bu herif iki gecedir arka arkaya bu konudan bahsediyor, anlayamıyorum," dedi. Eren de "örfüne adetine soktuğumun maymunu," diye küfrü bastı. "Melisa dün akşam da mı Orhan'ın öldürülmesinden bahsetti?" diye sordu. Selma "evet" diye karşılık verdi. Üstelik James'in öldürülmesini tekrar gündeme getirdi ve uzun uzun anti-gay intikam birliği diye bir örgütten bahsetti. Ama her zamanki gibi hiç inandırıcı değildi. Televizyonu kapattılar. Selma kaldığı yerden anlatmaya devam etti. Stratas gözüne kestirdiği üniversite hocalarına ısmarladığı araştırma raporları karşılığında on binlerce dolar ödüyordu. Bu rapor ısmarlama tezgahı aslında kimler bize çalışabilir diye yapılan bir testti. Parayı alıp sözde raporu yazan hevesli akademisyenler de ilişkilerini geliştiriyor ve sonrasında özellikle televizyonlarda stratejist unvanıyla kendi çıkarlarını savunmak için bu adamları kullanıyorlardı. Düşünce kuruluşu denen bu kuruluşlarda üretilen ve sadece çok uluslu şirketlerin, petrol ve silah tekellerinin çıkarlarını savunmaya yönelik stratejiler, bu kiralık akademisyen, bürokrat, gazeteci sözcülerin ağızlarından, televizyonlardan ve gazetelerden topluma pompalanıyordu. Selma ile Eren'in tanıdıkları akademisyenlerden Stratas'ın devşirdiği ve maaşa bağladığı 2-3 kişi vardı. Tabii bu ödemeler her zaman konferans verme ve rapor yazma karşılığında yapılıyordu. Yurt dışına yapılan araştırma gezilerinde, yabancı bankalarda açılan hesaplarla da bu çalışkan stratejistlerin cepleri dolduruluyordu. Eren ile Selma'ya da iki defa dolaylı olarak böyle teklifler gelmiş ama bu şirketleri iyi tanıdıklarından teklifleri reddetmişlerdi. 2003 yılında Irak'ın işgali sırasında bu akademisyen, bürokrat, gazeteci unvanlı sözde stratejistler Amerikan ordusunun Türkiye üzerinden Irak'a saldırabilmesine meclisin onay vermesi için her gece televizyonlarda kendilerini paralamışlardı. Üstelik de bunu aradan geçen 10 yılda görüldüğü gibi Irak'ta yüz binlerce sivilin katledileceğini bile bile savunmuşlardı. Bu rezillerin hiç utanmadan öne sürdükleri de ABD hükümetinin vereceği 8,5 milyar dolarlık bahşişin bu kadar günahsız insanın katledilmesine göz yummak için yeterli bir miktar olduğuydu. Burada sözü Eren aldı. "Aslında bütün dünya aynı kanserde olduğu gibi kapitalist tekeller tarafından ele geçirilmiş. 21. yüzyılda artık kapitalizmin sadece en kötü özellikleri ön planda. İyi özellikleri var mıydı, o da tartışılır. 50'li 60'lı yıllarda ABD'de orta kesime Amerikan rüyası pazarlandı. Yani her çalışan hayatta başarılı olabilir, güzel bir eve ve arabaya kavuşabilirdi. Aslında amaçlanan insanların mutluluğundan ziyade ev, araba, beyaz eşya ve olabilecek her türlü malı pazarlamaktı. Bu fikirler Hollywood filmleriyle bütün dünyaya ihraç edildi. Hepimizin çocukluk hayalleri Doris Day ve Rock Hudson filmleriyle şekillendirildi. Sadece Amerikan orta sınıfının değil, bütün dünyadaki orta sınıfların ve yoksulların gözleri bu filmlerle boyandı. Anlatılmayan ve gösterilmeyen tek şey şuydu. Amerika'da orta sınıf vatandaşın hayallerine kavuşabilmesinin bedeli, ABD'nin silah dahil her şeyi daha fazla üretip bütün dünyaya satabilmesiydi. Bu yüzden de özellikle sosyalist ülkelerin etkisine girebilecek bütün pazarları ellerine geçirmeliydiler. Bunu yapabilmek için komünizm tehlikesini bahane ederek Asya'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar sola kayma ihtimali olan her ülkede darbecileri ve juntaları desteklediler. Korkunç iç savaşları ve katliamları finanse ettiler. Bütün bu müdahaleler her ne kadar demokrasi adına yapılıyor gibi görünüyorsa da her zaman en önemli neden ekonomik çıkarları korumaktı. Çünkü sadece Amerika'da Amerikalı için üretmek ve satmak yetmiyordu. Bütün dünyayı ele geçirmeli ya da en azından kontrol edebilmeliydiler. Irak'ta uygulanan da hala bu politikaların devamı. ABD her zaman kendi vatandaşına, tabii sisteme açıkça karşı çıkan radikaller hariç, halkın gözünü boyayacak kadar iyi davranmaya gayret eder. Ama başka ülkelerde sayısız suçsuz sivili katletmekten çekinmez. Ki kendi silah ve petrol kartelleri ve bunlardan beslenen dünya zenginler sınıfı ayakta kalsın. Ben gençlik yıllarımda sosyalizme inanmakla birlikte ilerleyen yaşlarda hem yorgunluk ve bezginlikten hem de sosyalist ülkelerdeki korkunç insan hakları ihlalleri ve katliamlar yüzünden sosyalizmden soğudum. Yönetici sınıflar sosyalist ülkelerde de olsalar kapitalistler gibi davrandılar ve vatandaşlarını kalkındırmak yerine onları sömürerek ve ezerek sistemi ayakta tutmayı ve kendi ceplerini doldurmayı seçtiler. Bu yüzden de sosyalizm kötü sanıldı. Halbuki kötü olan sosyalizm değil, sosyalist yöneticilerdi. Aynı kapitalist yöneticiler gibi. Şimdi aradan 20-30 yıl geçtikten sonra her şeyi nasıl da yanlış değerlendirdiğimizi fark ediyorum ve yeniden Castro ile Che'ye hayranlık duyuyorum. Anlıyorum ki sistemi kökünden değiştirmenin ve temiz bir sayfa açmanın tek yolu silahlı mücadeleymiş. Fakat bundan da önemlisi bu silahlı mücadeleyi yönetenlerin ahlaklı olmasıymış. Günümüzde gerek ABD gibi kapitalist, gerekse Rusya gibi kötü sosyalist ülkelerde artık fakir veya orta sınıftan birinin politikada yükselmesi çok zor. Neredeyse imkansız. Bu yüzden politikaya girenler çoğunlukla zenginler oluyor. Bunların amaçları da halka hizmet değil, kendi yakın çevrelerine hizmet. Hem daha zengin ve güçlü olmak hem de en zengin ve güçlülere destek verip, ki bunların önemli bir kısmı petrol ve silah işinde, onlardan çıkar sağlamak üzere politikaya giriyorlar. Bizim gibi ülkelerde de aynı sistem geçerli. Yani işin temelinde namus ve vicdan sorunu yatıyor ve çoğu ülkede siyasi sistemler öncelikle uluslararası holdingler ve çıkar çevrelerine hizmet edecek ya da o çevrelerden gelenlerin yükselmesine izin verecek şekilde düzenlenmiş. Küba'da devrimden önce böyleydi. Dolayısıyla tek çözüm mevcut bütün pisliği radikal bir şekilde temizleyip her şeyi sıfırlamaktı. Melisa Eren'in sözünü kesti. Söylediklerin ilginç ama ben nedeni ne olursa olsun şiddet kullanmaya karşıyım. Mücadele mutlaka demokratik kurallar içinde verilmeli. Selma da tartışmaya katıldı. Tamam da senin demokratik mücadele alanı dediğin şeyin sınırlarını hali hazırdaki sistem çiziyor ve kuralları kanunları da o koyuyor. Üstelik işine gelmediği zaman kuralları ve kanunları değiştiriveriyor. Dolayısıyla sistem içinde kalıp onun kurallarına uyarak mücadele edip bir yere varmak pek mümkün değil. Neticede kapitalist ülkelerde de sosyalist ülkelerin çoğunda da yöneticiler sistemi kendi güçlerini ve servetlerini arttırmak için kötüye kullandılar. Bu nedenle benim böyle bir cesaretim olmamasına rağmen özgürlük ve eşitlik mücadelesinde silah kullanan grupları anlayabiliyorum. Ama o zaman sen de mücadele ettiğin sistemin vahşi kurallarını uyguluyorsun. Savaşmadan da mücadele etmek mümkün değil mi? Nasıl? Mesela Gandhi gibi. Verilen tek örnek de hep bu. Hindistan'daki o günkü toplumsal şartlar ve Gandhi'nin olağanüstü hatta insanüstü kişiliği bunu başarabilmesini sağladı. Aslında Gandhi demin Eren'in verdiği örneklerdeki gibi ideal lider. Çünkü gerçekten her şeyi ezilenler için istiyor. Kendisi için hiçbir isteği ve beklentisi yok. Ve herkes bunu görebildiği için milyonları peşine takabiliyor. Yani silahsız mücadelede başarı ancak Gandhi gibi olağanüstü liderlerle mümkün olabilir diyorsun.
Evet, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King gibi insanlar çok ender rastlanan olağanüstü kişilikler. Mesela bu ülkede bu tür dürüstlüğü, temizliği ve fedakarlığı yansıtabilen hiçbir lider olmadı.
Eren gene söze girme ihtiyacı hissetti. Benim artık dünyada takdir ettiğim liderler Castro ve Chavez benzeri insanlar. Bunlar belki bir Gandhi gibi olağanüstü özelliklere sahip değiller. Ama hiç değilse bütün ezilenlerin ve yoksulların hakları için mücadele ediyorlar. Bunları söylerken de Küba'da ve Venezuela'da da bazı kesimlere haksızlık yapıldığını kabul edecek kadar realistim. Benim bu yaşıma kadar kavrayabildiğim şey özetle şu: dünyada korkunç bir adaletsizlik ve vahşet hüküm sürüyor ve sistemin koyduğu kuralların içinde kalarak mücadele edip galip gelmek mümkün değil. O zaman da tek çözüm sistemin kullandığı şiddeti ona karşı kullanmak.
Şiddet kime ne kazandırmış ki bugüne kadar?
Küba örneğinde olduğu gibi kimilerinin şiddet, hatta terörizm, kimilerinin sahaklı özgürlük mücadelesi diye adlandırdıkları mücadele eğer kazanılabilirse en azından ezilenlere de varlıklı yöneten kesimlerle eşit bir başlangıç şansı sağlayabiliyor.
Ama bütün sosyalist ülkelerde bu ideallerle yola çıkıldı ve sonunda neler yaşandığını hepimiz gördük.
Haklısın, çünkü demin de söylediğim gibi insan para ve iktidarın gücüne kolay kapılan bir varlık olduğu için hangi sistem olursa olsun bir süre sonra yönetimi ele geçirenlerin yoldan çıkacağını biliyorum. Buna rağmen gene de dönem dönem silahlı devrimlerle her şeyi sıfırlayıp insanlara eşit bir başlangıç şansı verilmesinin sistemin çoğunluğu acımasızca sömürmesine göz yummaktan daha dürüst bir davranış olduğunu düşünüyorum.
Devrimin bir süre sonra kendi çocuklarını yiyip gene eski sisteme dönüleceğini bilmene rağmen mi?
Evet, buna rağmen. Çünkü kısa bir süre içinde olsa herkes adaletin ve eşitliğin sağlanabildiğini görmeli ve bu duyguyu yaşayabilmeli.
Neyse, öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi geniş bilgin ve parlak beyninle seninle tartışılamayacağını hepimize ispat ettin.
Hepsi gülüştüler. Eren DM'ye dönerek, kendimi kaptırıp böyle konferans verir gibi konuşup kafanızı şişirdiğim için özür dilerim. Ama maalesef benim hassas noktam da bu, diye söze başlamışken Selma araya girip,
Eren'in başından çok ağır şeyler geçtiği için bazı konularda böyle heyecanlanmasına, hatta öfkelenmesine biz alışkınız diye lafı bağladı.
DM Eren'in başından geçen ağır şeylerin ne olduğunu merak etti ama sormadı. Asıl konuya geri dönmek için Selma'ya, ''Sekuras'tan kimseyle yüz yüze görüştünüz mü?'' diye sordu.
''Sekuras yönetim kurulundaki herkesten randevu istedim ama kimse benimle görüşmeye yanaşmadı. Stratas ve Sekuras gibi kuruluşlar büyük sermaye çevrelerinin propaganda makineleridir. Irak'ın işgali buna iyi bir örnek. Bush yönetimi yalan olduğunu bile bile kontrol ettiği medya eliyle kamuoyunu Irak'ta kitle imha silahları olduğuna inandırdı.'' Stratas ve benzeri şirketlerde Türkiye gibi ülkelerde satın aldıkları gazeteci, akademisyen, politikacı, bürokrat tetikçileri aracılığıyla bu yalanı desteklediler. Fakat bütün bu iç desteğe rağmen bu yalan Türkiye'de rağbet görmedi. ABD ordusunun Türkiye'den geçerek Irak'a saldırması fikrine halkın büyük çoğunluğu karşı çıktı ve TBMM'deki oylamada bu öneri reddedildi.
Eren dayanamadı. Selma'nın bitirmesine fırsat vermeden tekrar söze girdi. Dünyadaki en büyük haksızlıklardan biri de Bush, Cheney, Rumsfeld gibi savaş suçlularının cezasız kalması meselesi. Bu insanlar Iraklı veya Libyalı olsalardı sonları kesinlikle Saddam veya Kaddafi gibi olurdu. Ama söz konusu Bush ve Cheney olunca 1 milyona yakın Iraklı sivilin ölümüne neden olup hala serbest dolaşabiliyorlar. Kimse neden Bush, Cheney ve Rumsfeld'in insanlık suçu işlemiş soykırımcı katiller olarak yargılanmadığını tartışmıyor.
Anlatılanları hiç sesini çıkarmadan dinlemekle birlikte başka ülkelerdeki radikal solcuların her fırsatta Amerika'yı bu şekilde suçlamaları DM'nin yarı Amerikalı tarafını huzursuz ediyordu. Normalde kendini ne Türk ne de Amerikalı hissederdi, gayreti hep dünya vatandaşı olmaktı.
Ama gençliğinden beri ne zaman ABD'de bir Amerikalı Türkiye aleyhine bir laf söylese birden Türkleşir ve kendini Türkiye ile Türkleri savunurken bulurdu. Türkiye'deyken de bunun tam tersi olurdu. Ne zaman bir Türk Amerika'yı haksız yere eleştirmeye kalksa birden Amerikalılığı tutar, bu sefer de ABD'yi savunmaya başlardı. Fakat bu defa Eren'i biraz fazla şiddet yanlısı bulmakla birlikte gene de ne onun ne de Selma'nın söylediklerinde katılmadığı bir nokta bulamadı. Sadece Amerika medyasında da ABD ve Bush hükümetinin yalanlarını deşifre eden ve karşı çıkan dürüst gazeteciler olduğunu ve ülkenin yarısından fazlasının Bush'un Irak saldırısını desteklemediğini hatırlattı. Liberal ve demokrat bir Amerikalı olarak demokrat Amerikalıların imajını kurtardığı için biraz rahatladı. Ama sonunda her zaman olduğu gibi dört Türk bir araya gelince hem Türkiye'yi hem de dünyayı kurtarıverdik diye ekledi. Hepsi gülüştüler. 48. Bölüm. DM'nin itiraz etmesine rağmen Melisa onu eve bırakmak için ısrar etmişti. DM çok teşekkür ederim, hem güzel hem de eğitici bir geceydi dedi. Nasıl buldun, tatlı insanlar değil mi? İkisini de sevdim. Eren gördüğün gibi çabuk heyecanlanan biridir. Bazen kendini kaptırıp böyle saatlerce nutuk çeker ama iyi bir insandır. Tam eski tüfek solcu. Kız gülümsedi. Senin de hemen Amerikalılığın ortaya çıkıverdi. Maalesef bu bir refleks haline geldi. Bir anda bakıyorum Amerika ve Amerikalıları savunmaya başlamışım. Ama emin ol, Amerika'da da Türkleri savunuyorum. Şaka söyledim canım, hemen alınma. Zaten yanlış bir şey de söylemedin. Ayrıca ben senin ve James'in neler düşündüğünüzü ve neleri savunduğunuzu gayet iyi biliyorum. Selma laf arasında Eren'in başından geçen ağır olaylardan söz etti. Nedir bu ağır olaylar? 1980 darbesinden sonra Eren 4 yıl hapis yatmış ve çok ağır işkencelerden geçmiş. Bu konulardan hiç bahsetmez. Bana da üniversitedeyken Eren'in yakın bir arkadaşı anlatmıştı. Öfkesi bundan geliyor demek. Ben de bazı yaklaşımlarını fazla sert buluyorum. Aslında gençlik yıllarında şiddet yanlısı değilmiş. Ama pek çok insan gibi haksız yere tutuklanıp bu kadar ağır işkence gördükten sonra bazı görüşleri değişmiş. Selma ve ben de bu yüzden anlayış göstermeye çalışıyoruz. Diyarbakır cezaevinde işkenceden geçen Kürtlerin dağa çıkması gibi bir durum yani. Benzer bir tepki diyelim. Ben her türlü şiddete karşıyım. Ama Eren hayatımda gördüğüm en temiz kalpli insanlardan biridir. Üstelik çok da yufka yüreklidir. Böyle sert konuştuğuna bakma. Aslında şiddete başvurabilecek en son insandır. Anlıyorum tabii, başına neler geldiğini bilmediğimiz için yorum yapmak doğru olmaz. Beni suçsuz yere hapse atıp yıllarca işkence yapsalardı muhtemelen ben de dağa çıkardım. Bu bir çözüm değil. Herkes senin kadar mükemmel ve anlayışlı olamıyor. Melisa yan gözle dalga mı geçiyor diye DM'ye baktı ama cevap vermedi. Televizyonda umur durağan iki gece üst üste James ile Orhan'ın öldürülmesini konu etmesi neden size tuhaf geldi? Genellikle bu adam böyle konulardan uzak durur. Yani? Yanisi iki gece arka arkaya bu konuyu gündeme getirmesi bizi şaşırttı. Sadece vahşi bir cinayet olduğu için de bahsediyor olabilir. Ama altından bambaşka bir neden de çıkabilir. Birkaç gün daha izleyelim bakalım. 16. ayın sonu, sayfa 213.